Ayrım 13, Kale, Stephen James, sayfa 162. Bu genişlikteki bir akvaryumun hayvan yetiştirme bölümünün son derece büyük olması gerektiğini biliyordum. Fakat 15 metre genişliğinde ve 40 metre uzunluğunda olmasını da beklemiyordum. Sol tarafımızdaki duvarda 4 ofis vardı. Duvar aşağı katlarda başlayıp ofisleri geçip neredeyse tavana kadar uzanan su arıtma kulelerine girişi de kapsayarak ikinci kata doğru genişliyordu. Su arıtma kuleleri yatay şeritli devasa hunilere benziyordu. Sağımızdaki duvarda ise bitişteki 7 ölümcül deniz sergisine açılan bir sıra ek görüntü kapıları vardı. Cam bir kapı dış tarafa geçişin sağlandığı koridora açılıyordu. Yetiştirme alanının tavanı odanın ortasından geçen asma yolu tutmak için neredeyse 4 kat yukarı çıkıyordu. Yolun bir ucu köpek balığı uyum bölümünü 7 ölümcül deniz sergisinden ayıran sürgülü metal kapının yukarısında bitiyordu. Yolun diğer ucu ise akvaryumun dışına açıldığını düşündüğüm iki misli büyüklükte bir garaj kapısının hemen yanında sona eriyordu. Bu kapı köpek balıklarını sergiye götürüp getirmek için olsa gerek dedi Lien Hua. Bilgisayar çantamı yere bıraktım, uyum havuzuna yaklaştım ve içine baktım. Ebatlar 4 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde ve uzunluğundaydı. Kenarlar yarım ton ağırlığında azgın bir köpek balığını bile durdurmaya yetecek kadar kuvvetli görünen kalın ve sağlam camdan yapılmıştı. Havuzun dibinde yer alan dayanıklı çelik borunun akvaryumun suyunun değiştirilmesinde veya köpek balıklarının sergiye getirilip götürülmesinde, belki de hasta bir köpek balığının karantinaya alınmasında kullanıldığını tahmin ettim. O anda da havuz boş olduğuna göre hali hazırda bunu yapmakta olduklarını düşündüm. Başımı kaldırdığımda Lien Hua'nın sol tarafımdaki besin hazırlama bölümüne giden kapılara yaklaşmış olduğunu gördüm. Ellerinde ince birer bıçak olan iki akvaryumcu bir sonraki köpek balığı besleme seansı için balıkların derilerini yüzüyorlardı. Lavabonun yanında kanla pembeleşmiş beyaz etle dolu kovalar duruyordu. Lien Hua bana baktı ve sadece benim duyabileceğim alçak bir sesle konuştu.
Sence de?
Korkunç bir ihtimaldi. Kontrol etmemiz gerek. Bu sabah normal saatlerin dışında bir beslenme olup olmadığına bakmalıyız. Mümkün. Ayrıca şu ikisini sorguya çekecek bir memura ihtiyacımız olacak.
Ben şimdi ararım.
Ofisi ve akvaryum su kalite kontrol merkezini aramak için bir sıra halindeki dalış tüplerinin arkasına gitti. Warren beraberinde çekici bir Güney Amerikalı kadınla yanıma geldi. Sanki beni kokluyormuş gibi burnunu çekti.
Çalışanlar mola odasında bekliyor olacak. Bu teftişi mümkün olduğu kadar kısa sürede tamamlayacağınız konusunda size güveniyorum.
Size bu konuda söz veriyorum.
Peki o zaman, burnu hala havadaydı. İzninizle gitmem gerekiyor. Ekranlarda gösterilen yazıyı tekrar değiştirmem gerekiyor. Parasını ödemiş olan müşterilerimiz görmeyi bekledikleri köpek balığı beslenmesi gerçekleşmediğinde hayal kırıklığına uğramasınlar.
Yanındaki aksi görünüşlü kadına işaret etti.
Maria, Cassandra ile çalışıyor, size çevreyi gösterecek. Eğer başka bir şeye ihtiyacınız olursa bana sormaktan çekinmeyin. Açıkça görüldüğü gibi bu meseleyi bir an önce çözmek için elimden gelen tüm yardımı yapmaya hazırım.
Açıkça görülüyor. Besin hazırlama bölümündeki akvaryumcuları çağırmak için gitti. Maria'yı selamladım ve rehber eşliğindeki turum başladı. 31. Bölüm Erdem ve Ölüm. Köpek balıkları 7 ölümcül denizi turlarken Tessa'nın aklından geçen iki şey buydu. Televizyonda ve filmlerde, kitaplarda ve birçok başka yerde köpek balıklarını görmüştü. Ancak bu deneyimlerden hiçbiri onları camın hemen diğer tarafında, kendisinden sadece birkaç metre uzaklıkta süzülürken görmekle karşılaştırılamazdı. Tessa anında farklı görünüşte olan çekiç başlı köpek balıklarını ve korkunç bakışlı, fırlak dişli, pamuk köpek balıklarını tanımıştı. Ayrıca dik burunlu hemşire, limon, boğa ve kaplan köpek balıklarını da fark etmişti. Tanımadığı daha birçok farklı tür köpek balığı gördü ve bu onu biraz sinirlendirdi. İçeriden camla çevrilmiş geçit 6 metre derinlikteki serginin zeminine doğru ilerliyordu.
Köpek balıkları bir dizi jilet gibi keskin dişlere sahip, 1000 kiloluk esrarengiz ve muhteşem bir kuş sürüsüne benziyorlardı. Tessa cama nefesinin üzerindeki titremesini görebilecek kadar yaklaştı. Bu derece yakın olmak sanki suyun tam ortasında köpek balıklarının arasındaymış ve köpek balıkları kıvrak ve ölümcül vücutlarıyla kusursuzca kuvvetli dalgalar yaratarak onun çevresinde sessizce süzülüyorlarmış gibi bir his veriyordu. Sessiz güzellik, ilkel açlık, erdem ve ölüm. Tessa saatine baktı. Patrick'in verdiği bir saatlik izni fazla taktığı yoktu. Ancak programa göre her an başlaması beklenen köpek balıklarının bir sonraki beslenmesi sırasında özellikle de canlı balık kullanılacaksa bu cam gözetleme tünelinde olmak istemiyordu.
Çok iğrenç.
Geçiş yolunun hemen sağında insanları taşıyan hareketli bant denen bandın üzerine çıktı ve bir sonraki sergiye giderken tam yarı yolda tavanı asılı olan plazma TV ekranlarından birinde köpek balığı besleme seansının ertelendiğini gördü.
Güzel.
Köpek balıklarıyla daha fazla zaman geçirebilirdi. Yürüyen banttan indi ve dünyanın en büyük köpek balığı sergisine geri gitti. Bu defa iki elini de cama dayayıp kollarını iki kanat gibi açtı ve suyla dolu sonsuz bir gökyüzünde köpek balıklarıyla birlikte uçtuğunu hayal etti. Sınırları ve engelleri olmayan bir gökyüzünde. Tabii ki tüm bu zaman içerisinde ayakları isteksizce akvaryumun zeminine basılı kaldı. 32. Bölüm. Maria su kalitesini ölçüm istasyonlarını, hasta veya yaralı hayvanlar için ayrılan karantina tanklarını ve köpek balığı uyum havuzunun hemen yanındaki alt katta bulunan küçük bir gözetim odasına giden merdiven boşluğunu gösterdi. Normal bir hayvan yetiştirme alanının neye benzediğini bilmesem de her şey olması gerektiği gibi görünüyordu. Uyum havuzunun yakınında yer alan güvertedeki 2 metre uzunluğunda olan metal sepeti işaret ettim. Bu köpek balıklarını taşımak için mi? Maria başını onaylarcasına salladı. Ona peşik diyoruz. Bazı köpek balıkları 450 kilodan ağır oluyorlar. Bu sepet olmadan onları uyum havuzundan getirip götürmek imkansız olurdu. Parmağı da beşiğin tepesindeki bir kablodan sarkan 1 metre uzunluğundaki kancayı işaret etti. Daha sonra gözlerimi kablodan yukarıya yönlendirdi. Kablonun çevresine dolandığı büyük bidonu da geçerek duvardaki kontrol panosunu gösterdi. Hidroliktir dedi. Bir cam kurtaran arkalığına gözüm ilişti. Sonra duvarda kontrol panolarının hemen yanında bir dalgıçın kurtarılmaya ihtiyacı olması durumunda hazır bekleyen, oldukça ileri düzeyde otomatikleşmiş, harici defibrilatörlerin asılı olduğunu fark ettim. Tam yanlarında bir telefon vardı. Maria'nın gözleri odanın diğer ucundaki kapıya huzursuzca baktı.
Cassandra iyi, öyle değil mi? Yani demek istediğim, başına kötü bir şey gelmedi değil mi?
Bildiğimiz kadarıyla Cassandra iyi dedi Lianhua.
Ama eğer başına bir şey gelmediyse arabası neden burada?
Maria dedi Lianhua yumuşakça.
Bana Cassandra'nın işinden biraz daha bahsedebilir misin? Burada tam olarak ne yapıyor, eğitmen mi?
Lianhua'nın çaktırmadan dijital ses kayıt cihazını cebine koymuş olduğunu fark ettim. Sanırım kaydet düğmesine de basmıştı.
Hayır, bu daha çok benim işim. Tur rehberlerinin programlarını ben düzenliyorum. Cassandra bir araştırmacıdır. Her zaman köpek balıklarıyla dalar.
Maria her iki elinin işaret ve orta parmaklarıyla hızlıca baş parmaklarına vurdu.
Genelde Lorenzini'nin ampulü üzerinde çalışıyor, hükümet işi. Bir bağış sanırım. Akvaryum için oldukça önemli. Köpek balıklarının kabiliyetlerini anlayan dünyadaki bir numaralı liderlerden olunca...
Bir saniye dedim, affedersin, biraz geriye gitmen gerek. Neyin ampulü demiştin?
Lorenzini, bunlar köpek balıklarının kafalarındaki ve burnundaki elektromanyetik alanları hissedebilen küçük organlardır.
Lianhua ile birbirimize baktık. Köpek balıkları manyetik alanları hissedebiliyorlar mı? Maria başıyla onayladı.
Ampullerin içi yarı iletken görevi gören peltemsi bir maddeyle doludur.
Bir köpek balığı eğitmeni olarak kendi konuları hakkında konuştuğu için biraz daha rahatlamışa benziyordu. Duvarda asılı olan bir limon köpek balığının doğal boyutlarındaki anatomik diyagramına doğru yürüdü ve köpek balığının kafasındaki ve burnundaki bir dizi büyük gözeneği işaret etti.
Elektrik alanları, balıklar dünyanın manyetik alanında yüzdüklerinde ve doğal olarak kasları her defasında kasıldığında meydana gelir. Köpek balıkları bu çok ufak titreşimleri algılayarak balıkların yerlerini tespit edebilirler. Aslında köpek balıkları kumun altına gömülü olan bir dil balığını bile elektronik dürtüleri sayesinde bulabilir.
Yani bu dürtüleri ile bir cisim veya kum gibi engellere rağmen bile hissedebiliyorlar mı dedi Lianua.
Evet dedi Maria. Diğer kıkırdaklı hayvanlarda da duyusal organlar vardır.
Ama köpek balıklarının organları en gelişmiş olanlarıdır. Köpek balıkları bu organları sayesinde binlerce mil yüzdükten sonra bile dünyanın manyetik alanını kullanarak tekrar yola çıktıkları noktayı bulurlar. Jeomanyetik uyum, elektroreseptörler, hayret etmiştim. Daha önce bunların hiçbirini duymamıştım. Yani köpek balıkları bunların hepsini yapabiliyor mu? Gerçekten de kas hareketleriyle ortaya çıkan elektro veya manyetik dürtüler sayesinde bir balığın yerini tespit edebiliyor mu?
Aslında duyu sistemleri o kadar gelişmiş ki felçli bir avın yerini bile bulabilirler. Öyleyse iyidir, öyle değil mi yani Cassandra?
Lianhua benden çok daha nazik olduğu için Maria'nın sorusunun cevabını ona bırakmaya karar verdim. Bu arada üzerinde Cassandra'nın isminin yazılı olduğu bir kapı fark ettim. Kafamda felçli ve av kelimeleri yankılanarak onun ofisine girdim. 33. Bölüm. Tessa köpek balıklarını izlerken akvaryum eğitmeni olan heyecanlı bir kız bir grup küçük çocuğu köşeden geçirdi. Tüm çocukların üzerinde 3. sınıflar dünyayı yönetir yazan turuncu bir tişört vardı. Tessa onlar koridoru doldurmadan yanlarından geçmeye çalıştı ama başaramadı. İşte bu harika. Akvaryumcu kız tecrübeli bir el hareketiyle çocuklara durmaları için işaret etti.
Aranızdan kaçınız koklamayı biliyor?
Sesi yüksek ve cırtlaktı ve Tessa'ya koridorda yankılanabileceğinde yaptığı etkiden çok daha fazlasını yaptı gibi geldi bana. Tüm çocuklar ellerini kaldırdılar.
Ve kaçınız pizza veya sosis veya brokoli gibi şeyleri tatmayı biliyor?
Pizza ve sosis denildiğinde çocuklar gülümsediler ancak brokoli kelimesinde yüzleri buluştu. Yine de hevesli bir biçimde ellerini havaya kaldırdılar.
Ve kaçınız dokunmayı, duymayı ve görmeyi biliyor?
Daha çok el havaya kalktı.
O zaman diye devam etti. Bu şeyler bizim duyularımızdır. Çoğumuzun 5 duyusu vardır. Fakat bazılarının 1 veya 2 duyusu olmayabilir. Köpek balıkları vücutlarının hiçbir yerinde kemik olmayan bir balık grubuna aittir ve yeryüzünde bilimsel olarak kanıtlanmış 6. hisse sahip olan tek hayvandır. Köpek balıkları görüp koklamasalar bile bir balığı avlayabilirler. Onların bu eşsiz kabiliyetini keşfeden adam Stefano Lorenzini'dir. Evet, şimdi hep birlikte söyleyelim. Stefano Lorenzini. Çok güzel bir isim, öyle değil mi?
Tessa fenalaşmışçasına nefes aldı. Akvaryumcu kız çok rahatsız ediciydi. Hem aşırı neşeliydi hem de olayları doğru anlatmıyordu. Reseptörleri keşfeden Lorenzini değil, Marcello Malpighi'ydi. Hem de Lorenzini bu konuda kendine pay çıkarmadan 15 yıl önce keşfetmişti. Tessa kızı düzeltmek istedi ama sonra bunu yapmamaya karar verdi. Yıllar önce Minnesota'daki okulunda öğretmenden daha fazla şey bildiği zaman çenesini kapalı tutmasının en iyisi olduğunu acı bir tecrübeyle öğrenmişti. Akvaryumcu kız devam etti.
Köpek balıkları kafalarını suda ileri geri oynattıklarında etrafa bakmıyorlar. Diğer balıkların nerede olduklarını hissediyorlar. Sanki metal dedektör kullanır gibi. Şimdi hep birlikte yapalım.
Kız yemek aramak için elektro duyusal organlarını kullanan bir köpek balığı gibi kafasını ileri geri sallamaya başladı ve sınıftaki çocuklar onu taklit etti. Tabii ki Tessa bunu yapmadı. Yanlarında ve tepelerinde köpek balıkları 3 boyutlu düzenlerinde daireler çizerek dolanıyorlardı. hiç durmadan yüzüyor, izliyor ve hissediyorlardı. Erdem ve ölüm, hem ürkütücü hem de güzel. Marcello Malpighi'nin kim olduğunu bilmeyen kız öksürerek boğazına takılmış olan bir şeyi çıkardı, sonra yutup kapanış konuşmasına geçti. Derinliklerde sinsice dolaşan denizlerin ihtişamlı yaratıkları olan köpek balıkları dünyanın okyanuslarında milyonlarca yıldan beri yüzerler ve böylelikle doğadan ve zamandan etkilenmeden tabiatın en görkemli ve dayanıklı mucizeleri olmaya devam ederler.
İşte bu kadardı. Tessa akvaryumcu kıza daha fazla katlanamadı. İlk başta hatalı bir tarih dersi vermiş, şimdi de mantıksal tutarsızlıklarla dolu şeyler öğretmeye çalışmıştı. Eğer köpek balıkları bir mucize olsalardı doğaya ait olamazlardı. Eğer doğanın bir parçasıysalar o zaman da mucize olamazlar. İkisi aynı anda olamazdı. Gitme zamanı gelmişti. Tam Tessa sonraki sergiye gitmek için çocukları geçerken bir boğa köpek balığının aniden dönüp direkt cama doğru yüzdüğünü gördü. Son anda dönerek iri bir kedi büyüklüğünde olan parlak bir balığa doğru kıvrıldı ve balığı ısırarak ortadan ikiye böldü. Çevresindeki çocuklar titreyip parmaklarıyla onu göstermeye başladılar. Bazı üçüncü sınıf erkek çocukları bağırıyorlardı. ''Süper! Şu köpek balığı az önce şu balığı yedi!'' Bazı üçüncü sınıf kız öğrenciler ise ''Çok iğrenç!'' diye haykırıyorlardı. Tessa akvaryumcu kızın köpek balıklarının normalde bu tür balıklara saldırmadıkları ve birisinin yanlışlıkla o balığı oraya koymuş olabileceği, gerçekten de telaşlanacak bir durumun bulunmadığı, çünkü köpek balıklarının tüm diğer hayvanlar gibi aslında iyi yaratıklar olduklarını, sadece insanoğlunun gerçekten tehlike saçtığı gibi şeyleri geveleyişini duydu. Ancak bu defa sesinin daha önceki gibi neşeli olmadığını fark etti. Balığın geri kalanı aşağıya batarken garip bir biçimde kıpırdandı, sonunda bir kaplan köpek balığı öne doğru atılıp onu yuttu. Taş gibi bakışlı köpek balığı sonra yine suyun içinde bir daire çizdi. Bu sırada ince bir kan izi hafif bir esintide kıvrılan sonbahar sisi gibi yavaşça dönerek suyun yüzeyine doğru çıktı. Erdem ve ölüm. Kan Tessa'yı her yerde takip ediyor gibiydi. Aceleyle çocukları geçerek kusabilmek için bir tuvalet bulmaya gitti.
34. Bölüm. Cassandra Lillo'nun ofisine göz gezdirdim. Dosya dolapları, tepeleme dolu kitap rafları, yerde bir dalış teçhizatı, kağıtlar ve araştırma sonuçlarıyla kaplı bir masa, her şey normal gözüküyordu. Dosya dolabında sayfaları kıvrılmış bir tıp dergisi duruyordu. Bazı işaretli sayfaların üzerinden geçtim. Anlaşılan Cassandra benim yabancısı olduğum manyetoensefalografi adlı yeni bir teknolojiyle ilgileniyordu. Makaleye bir göz attım ve manyetoensefalografi, kısacası Meg'in beyindeki nöronların elektriksel dürtülerine sebep olduğu manyetik alanları ölçme yöntemi olduğunu öğrendim. Aynen köpek balıklarındaki gibi. Makalede bir Meg cihazının fotoğrafı vardı. 8 tonluk devasa bir MRI veya CT tarama cihazına benziyordu. Ancak oturan birisi için üretilmişti. Kalın koruyucu camlarla çevrili bir odanın içindeydi. Görünüşe göre bu 9 milyon dolar değerindeki cihazlardan dünyada sadece birkaç düzine vardı. Ve makaleye göre bunlardan 4 tanesi San Diego'da bulunuyordu. Bu üzerinde durulması gereken bir nokta olabilirdi. Basım sayısını aklımda tutup dergiyi yerine geri koydum. Bilgisayar ekranını açmak için Cassandra'nın klavyesindeki tuşlara dokundum. Köşede küçük bir pencere belirdi. ''Hoş geldin Cassandra Lillo. Drake Vakfı ağına girmiş bulunuyorsunuz. Giriş saati 05.03.'' ''Demek Drake Vakfı ağı. Bu Victor Drake'in akvaryumun broşüründe neden bu kadar gösterişli bir övgü aldığını açıklıyordu. Eğer Cassandra'nın şifresini bilen başka birisi daha yoksa, şafak sökmeden önce gelip bilgisayarına benim koşuya çıktığım saatlerde girmiş olması gerekiyor.'' Bu arabasının yanında kaçırılmadığı, büyük bir ihtimalle akvaryumun içerisindeyken saldırıya uğradığı teorimi de doğruluyordu. Dosya aktarıp aktarmadığını görmek için CD sürücüsünü kontrol ettim, boştu. Bu sabah girmiş olabileceği dosyaları görebilmek için dosya kayıtlarının üzerinden geçiyordum ki ofis kapısının dışında Lien Hua'nın Maria ile konuşmasına kulak misafiri oldu.
Maria, Cassandra'nın ailesi hakkında bir şey biliyor musun?
Anne babası boşanmıştı. Annesi Şükran gününe yakın bir zamanda öldü. Sanırım cinayete kurban gitmişti. Babası doğu taraflarında bir yerlerde yaşıyor. Zannedersem birkaç kez daha evlendi. Cassandra bir keresinde annesinin soyadını kullandığını söylemişti. Kardeşleri olduğuna dair hiçbir şey söylemedi.
Peki ya erkek arkadaşı?
Hangisi?
Birden fazla mı erkek arkadaşı var?
Görüştüğü kuzey doğulu bir adam vardı ama son zamanlarda Hunter adında bir erkek arkadaşı da vardı. Bu ilk ismi mi yoksa soyadı mı bilmiyorum. Cassandra onu bu isimle çağırıyordu. Birkaç ay önce bir kumsal partisinde tanışmışlardı. İkisi de uzun mesafe yarışçısıydı.
Tam şifreli dosyalarla dolu bir klasöre gelmiştim ki Lien Hua'nın Maria'ya.
Maria, Cassandra'nın işi hakkında bildiğin başka bir şey var mı? Herhangi bir şey, akvaryumda onu kıskanan veya ona öfkeli olan birileri var mı diye sorduğunu duydum.
Maria bir süre sessiz kaldı ve sonra
bir keresinde bana söylemiş olduğu bir şey var ama önemli olduğunu sanmıyorum dedi.
Pekala, bu tür yorumlar her zaman dikkatimi çekerdi. Bize söyleyebileceğin her şeyin bir faydası olur dedi Lien Hua.
Başım belaya girsin istemiyorum.
Bu daha da iyiydi.
13. ayrımın sonu. Sayfa 175.